SBS Türkçe ilesiniz.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta Türkiye'de genelde ekonomi ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konuşuldu. Bakan Nebati pot mu kırıyor anlamadım. Yani böyle muhalefete sürekli bir silah veriyor gibi görünüyor.
Evet, muhalefet ve ekonomi uzmanları anlamakta güçlük çekiyorlar Nurettin Nebati'yi. Çünkü peş peşe geliyor açıklamaları. Belki biz dinleyenler de hatırlayacaklardır. İlk üstünde durulan mesele gözlerime bakın ışıltıdan ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlayacaksınız biçimindeydi. Sonra bu kur korumalı mevduatın ne kadar önemli bir karar olduğunu sıklıkla hatırlattı. Bunun Türkiye'de hazinenin üstüne getireceği yük, üstelik para sahiplerinin kazanacakları para için bütün Türkiye'nin vergilerinden yapılacak ödeme üzerinde hiç durulmadı. Peşinden Londra'ya gitti. Londra'da yaptığı açıklama artık politika faizini geçersiz hale getirdik biçimindeydi. Ardından Fransa'da bir toplantıya katıldı. Orada gelin işte yatırım yapın Türkiye'ye. Mevzuatla ilgili bir sorun varsa onu al aşağı ederiz. Bürokrasi size engel oluyorsa arkamızda Cumhurbaşkanı var. O sorunu aşarız gibi. Türkiye'nin kurumsal yapısını sıkıntıya sokacak. Türkiye'de kuralların işlemediğini ortaya koyan, aslında yabancı yatırımcının Türkiye'de aradığı şeyin olmadığını yabancı yatırımcıya söyleyen bir hazine bakanı. Daha önce yaptığı bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in yani ABD Merkez Bankası'nın 5 aileye ait olduğunu, yani bu genelde bir işte bir spekülasyon olarak kahvehanelerde konuşulan daha bir...
Tipik komplo teorisi yani.
Tipik komplo teorisi. Bunu dile getirdi canlı yayında. Sonrasında da en son yaptığı açıklama Türk lirası artık düşebileceği kadar düştü. Bundan sonra düşmez. Mealinde bir açıklamaydı. Aslında bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın Türk lirasının değerinin düşmesiyle bir de sonunda da merak etmeyin gibi bir açıklaması vardı. Bize güvenin diyor zaten sıklıkla. Ama bir Hazine Bakanı Türk lirasının düşebileceği en düşük noktaya kadar gerilediğini itiraf ediyor. Aslında bu bir başarısızlığın itirafı. Ama bunu bir başarı gibi topluma, kamuoyuna sunuyor. Tabii muhalefet partilerinin çok sert tepkileri oldu. Meral Akşener cıvıklık dedi Nebati'nin konuşmalarıyla ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili açıklama yaptı. Yani artık yönetemiyorlar biçiminde bir değerlendirmeydi bu Nebati'nin açıklamaları neticesinde. Yani hem kamuoyunun hem ekonomi uzmanlarının gündeminde Nurettin Nebati yaptığı açıklamalarla bunu düşünerek mi yapıyor? Yoksa seçmenin kendi yaptığı açıklamadan tatmin olmayacağını mı düşünüyor? Anlayamayacağını mı düşünüyor? Seçmeni hangi noktaya koyuyor? İnsanların zekalarını nasıl görüyor gibi sorular da sıklıkla soruluyor Nebati ile birlikte. Tam da bu tartışmalar varken Nebati'nin koltuğunu kaybedebileceği de konuşuldu. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Cumhurbaşkanlığından Hazine Bakanlığı teklifi gittiği iddia edildi. Sonrasında bir başka kaynak tarafından Mehmet Şimşek'in bu iddiayı doğruladığı ama daveti kabul etmediği biçiminde bir değerlendirme de yapıldı. Mehmet Şimşek bu davet geldiğinde ben ekonominin gerçeklerine göre hareket edebilecek miyim diye sormuş o kaynağa göre. Burada ortak politika belirlenecek yanıtı alındıktan sonra kendisinin böyle bir görevi kabul etmeyeceği bilgisini de Cumhurbaşkanlığı'na iletmiş. Yani bir taraftan konuşuyor, konuşmaya devam ediyor Hazine Bakanı. Son olarak işte Urfa'da yaptı bu açıklamaları. Diğer taraftan anlaşıldığı kadarıyla Cumhurbaşkanlığı da Nebati'nin performansından çok memnun değil. Yerine bir arayış içinde. Ama şurası çok kritik tabii. Kararlar genelde Cumhurbaşkanlığı tarafından alınıyor. Orada bir ekonomi kurmay heyeti de var. Bu uygulanan politikanın fikirleri de oradan çıkıyor. Bir önceki Lütfi Elvan'ın istifası da o nedenleydi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'ndaki ekonomi ekibine bu programın yürümeyeceği konusunda ikna edememesi sonrasında da istifası gelmişti. O nedenle buraya gelecek olan ismin Cumhurbaşkanlığı'nda belirlenecek politikaları bir uygulayıcısı, bir bakan gibi değil de bir uygulayıcı olarak görev yapması gerekiyor. Ve bu nedenle de pek fazla seçeneği yok anlaşılan Cumhurbaşkanlığı'nın. şu anda da Nebati ile devam etti.
Yavuz Bey, bir yandan da Çanakkale Köprüsü açıldı bu hafta ve hastaneler açılıyor, şehir hastaneleri, havaalanları, yani yap işlet devret modeliyle ve 10 yıllar boyunca bu vergilerle ödenecek projeler değil mi?
Bunlar tabii Türkiye'de çok tartışılıyor. Kamu özel işbirliği projeleri ya da yap işlet devret projeleri olarak da adlandırılıyor. Hazine garantisi de büyük firmalar, ki Türkiye'de onlar da belli, 3-5 firma, ki buna beşli çete diyor muhalefet. Onlar dışarıdan ortaklarıyla birlikte dış kredi buluyorlar. Hazine de bu kredi için garanti veriyor, yani kefil oluyor. Sonra o projeler gerçekleştiriliyor. Uzunca bir süre işletmeleri yapılacak ve o işletmeler sırasında öngörülen gelirler sağlanamazsa aradaki farkı da devlet ödeyecek. Sık sık Cumhurbaşkanı bu projelerle ilgili olarak biz devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor, Bay Kemal bu işlerden anlamaz, kafası bu işlere basmaz gibi açıklamalar yapmıştı. Son olarak Çanakkale Köprüsü'nün açılışı sırasında biraz artan eleştirilere yanıt verme gereği duydu. Biz bu projeler için para harcamıyoruz, özel şirketler bu sistemi yürütüyorlar, bir garanti veriliyor elbette devlet tarafından. Aradaki farkı devlet ödüyor, hazineden ödüyoruz gibi bir değerlendirme yaptı. Ve eğer bunların hazineden yapılması istenseydi, böyle hareket edilseydi çok uzun yıllar sürebileceğini söyledi. Tabii burada miktardan bahsetmedi Cumhurbaşkanı. Mesela Çanakkale Köprüsü için 45 bin araç geçiş garantisi verildi günlük. Her gün 45 bin araç geçişte de geçmese de şirket o parayı kazanacak. 15 euro artı KDV, o da işte bugün itibariyle 270-280 lira gibi bir Türk lirasına tekabül ediyor. Son dönemde yapılan incelemelerde Çanakkale Boğazı'nı geçen, feribotla geçen araç sayısı 10 binlerde. Yani her gün eğer 30 bin civarında bir aracın parası hazine tarafından ödenirse bu ciddi bir külfet haline gelecek hazine açısından. Sadece orada değil, Osman Gazi Köprüsü'nde 680 liraya bir kişinin şu anda geçiş ücreti, ama devlet bu fiyattan kimse geçemeyeceği için işte 180-200 liralarda tutuyor onu. Aradaki 400 lirayı devlet kendi kasasından, hazinesinden karşılıyor. Yani vatandaşın vergisinden karşılıyor. Yavuz Sultan Selim'de durum böyle. Şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin %20'si bu yıl şehir hastanelerinde ödenecek, kira bedeli olarak gidecek. Kalan %80'le Türkiye'nin kalan bütün sağlık sistemi döndürülecek. Yani gitgide ağırlaşan bir fatura var. Muhalefet bunu tabii çok eleştiriyor ama hükümet bundan vazgeçmiyor. Bu sistem konusunda ısrarlı. En çarpıcı örneklerinden birisi de Kütahya Havaalanı. Kütahya Havaalanı'nda milyon kullanma garantisi verilmişken yılda yaklaşık 1000-1500 kişinin kullandığı bir havaalanı görüntüsü var. Yani hiç kullanılmıyor ama verilen garantilerin tamamı hazine tarafından karşılanıyor. Ancak bu sistem sonuç itibariyle imzalanmış, yürürlükte olan bir sözleşme. Muhalefet partileri eğer iktidar değişirse müteahhitlerle tekrar masaya oturacağını, bu sözleşmeleri iptal edeceğini, makul bir şart oluşursa sistemin devam edeceğini, yoksa devletleştirme yoluna gideceklerini de açıkladılar. Hatta bu yönde hükümetle muhalefet arasında sert polemikler de yaşandı. Ancak dediğimiz gibi son olarak da Çanakkale'de benzer sistem uygulandı ve hükümet diyor ki biz kalkınma için, Türkiye'nin şaha kalkması için bu projeleri yapmak zorundaydık. Yaptık, bitirdik, şimdi şahlanma zamanı, 2023'ü de bu nedenle işaret ediyor.
Yavuz Bey, kur korunmalı mevduat sisteminde 3 aylık vadeli hesapların süresi doldu ve o da büyük bir külfet getiriyor değil mi hazineye?
Orada da külfet çok ağır. Şöyle ki bu faiz veya kur garantisi hazinenin sırtında, devletin sırtında, yani vergi verenlerin sırtında. Hükümet bu yola çıkarken şöyle bir şey söylemişti. Politika faizlerini arttırmadı. Bu konuda bir inadı var. Nas dedi. Cumhurbaşkanı faiz fakiri fakir yapar, zengini zengin yapar dedi. Ve politika faizlerini Eylül ayından itibaren, geçen yıl Eylül ayından itibaren düşürdü. Orada kurlar arttı. Kurlar artınca bu sefer kurları kontrol etmek için kur korumalı mevduat hesabı getirildi. Geçmişte Türkiye'de denenen ve hazine üzerinde büyük yük yarattığı için Özal tarafından umarım bundan bir ders çıkartılır. bundan sonra hiçbir yönetim böyle bir riskin altına girmez diyerek bitirdiği bir uygulamaydı. Hükümet bunu getirdi. Bundan sonra kurlarda bir istikrar sağlandı ama bu hafta işte 3 aylık dönem bitti. Hükümet politika faizini %14'te tutuyor. Bankalar %17 en fazla faiz verebiliyorlar. Bu kur korumalı mevduatta. Ama 3 ayın sonunda kurdaki hareketlilik nedeniyle bu yönde tasarruf edenlerin geliri yıllık olarak %60'lara vardı. Yani her ne kadar %17 faiz görünse de Türkiye'de şu anda faiz yükünü devlet üstlenerek, faiz yükünü halk üstlenerek, parası olanın gelirini halk garanti ederek %60'lara varan devletin sırtındaki faiz olarak %48'lere kadar ulaştı. Para sahiplerine, tasarruf sahiplerine ödendi. Burada tabii dar gelirliler bu kadar büyük birikimlere sahip değiller. Onların korumalı mevduatları yok. Daha çok zenginler, varlıklı insanlar, tasarrufları yüksek olan insanlar, paralarını dolarda, markta, işte dolarda, euroda tutanlar, bunlar kullanıyorlardı bu hesabı, kullandılar daha doğrusu. Ya da şirketlere büyük vergi avantajları yaratıldı. Onun yarattığı bir kayıp oldu hazine açısından. Büyük bir yük olarak görülüyor. Ekonomistler sürekli uyarıyorlar. Eğer bir kur krizi yaşanırsa Türkiye'de bunun yaratacağı bütçedeki yük daha büyük bozulmalara ve ekonomide daha büyük sarsıntılara neden olur diye. Ancak hükümet son olarak hazine de bu yönde bir açıklama yaptı. Bunun önemli bir ürün olduğunu, ki hazine de aynı şekilde dedi, bu bir ciddi bir üründür, önemli bir üründür dedi. Bunun ciddi bir ürün olduğunu ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını aktardı. Ama bütün veriler farklı şeyler söylüyor. Burada ortaya çıkan faiz yıllık %60'larda. Türkiye'nin enflasyonu şu anda %54'lerde. Türkiye'de fiyat konusunda ciddi bir kontrolsüzlük var. Dar gelirlerin, hatta Türkiye'de yaşayan herkesin refah seviyesinde ciddi geriye gidişler söz konusu. Eğer paranızı korumalı mevduatta değerlendiremiyorsanız, eğer belli bir kazanç sahibiyseniz, yüksek de olsa refahınızda ciddi bir kayıp söz konusu enflasyon nedeniyle. Ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler de sıkıntılı. Çünkü devlet tahvillerine baktığınızda rekorlar kırıyor. Bugün %28'ler seviyesinde. Bu Türkiye açısından bir rekor. Diğer taraftan enflasyon aynı şekilde rekorları gösteriyor. Yani işte ithalata baktığınızda Türkiye'de bir cari fazla yaratmak amacıyla bu yeni politika oluşturuldu. İthalat arttı, enerji ithalatına ilişkin girdilerde sıkıntı söz konusu ve cari fazla umudu da ortadan kalktı. Yani bütün hedefler aslında ihracat dışında sıkıntıya girmiş görünüyor. Enflasyonu, cari fazlası, faizleri hepsine bir arada baktığınızda devletin ödediği faizler. Yakın zamanda yabancı para cinsinden, dolar cinsinden borçlanmada 8.87 gibi bir yüksek faizle hazine borçlanabildi. Her alanda ciddi bir sıkıntı gözleniyor ama buna rağmen hükümet ekonomide bir sıkıntı olduğu tespitine katılmıyor. Sadece alım gücünde bir düşme olduğunu, enflasyon nedeniyle halkın yaşadığı bir sıkıntı olduğunu, bunu da kısa süre içinde halledeceğini, tıpkı kurlardaki köprüyü aldığı gibi enflasyondaki köprüyü de alacağını söylüyor ama inandırıcı gelmiyor dinleyenlere.
Yavuz Bey, bir de Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddetini sormak istiyorum. Bu iktidardaki partileri böldü değil mi? Buna yönelik, polise yönelik tepki.
Valla dehşet görüntüler vardı bir kere bu Furkan Vakfı'na yönelik polis müdahalesi sırasında. Son dönemde rastlanılmayan görüntüler vardı. İşte sırtında joplar patlayan insanlar, ki bunlar 8 arkadaşları tutuklu olduğu için onu protesto etmek için sokağa çıkan insanlar. Yani hangi vakfa, kime, hangi görüşe veya hangi bakış açısına sahip olduğundan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Kimi kızabilir, kimi destekleyebilir, onların tamamı ayrı. Ama sonuçta Türkiye'de protesto özgürlüğü var, yürüyüş yapma özgürlüğü var. Anayasada yazılmış bunlar, izin almaya gerek yok. Ama sokağa çıkan Furkan Vakfı üyeleri gerçekten olağanüstü sert bir şekilde polisten muamele gördüler. Kadınlar yerlerde sürüklendi, uçan tekmeler atıldı, yerde yatan insanlar coplandı, tekmelendi, neredeyse bulundukları yerden geri düşeceklerdi. Ve bunlar görüntülendi. Görüntülendikten sonra İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Furkan Vatan'ı suçlayan bir açıklama. Açıklamanın sonunda da bir cümle, orantısız güç kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine de soruşturma başlatıldı biçimindeydi. Sonra valilik bir açıklama yaptı. Aynı şekilde Furkan Vatan'ı suçlayan bir açıklama. Son cümlesinde de bir soruşturma başlatıldığına ilişkin. Üstelik iki kişiyle ilgili sadece. Sonra bu tabii siyasetin de konusu haline geldi. Çünkü Türkiye'de demokrasinin konusu aynı zamanda. Süleyman Soylu'ya çok ciddi bir biçimde sahip çıktı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. İsmi gibi Soylu'dur dedi Süleyman Soylu için. Orada müdahalede bulunan polislerin alınlarından öptüğünü söyledi. Bu müdahaleyi destekledi. Furkan Vatan'ı eleştirdi. Muhalefet partileri ise Türkiye'de demokrasinin geldiği noktayı göstermesi açısından kritik görüntüler olarak nitelendirdiler bunu. Ve tabii burada başörtülü bir kadın polisin başörtülü kadınlara jopla müdahalesi 28 Şubat'ı da andırdı. Buna ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. İktidar partisi içinden de bu görüntülere tepkiler vardı. Bu polisin süratle soruşturulması gerektiği, valiliğin soruşturulması gerektiği ve polis müdürlerinin soruşturulması gerektiğine ilişkin AK Parti içinden de az da olsa eleştiriler geldi. Ama AK Parti yönetiminden bu yönde bir eleştiri olmadı.
Yavuz Bey, son olarak Osman Kavala davasını sormak istiyorum. Birkaç dava daha vardı bu hafta. Ondan beklenen sonuçlar çıkmadı galiba.
Osman Kavala'nın da yargılandığı Gezi davası var ve daha önce beraat eden 16 kişi, ki bunların içinde işte Mücella Yapıcı gibi dönemin Mimarlar Odası Şube Başkanı ya da işte Taksim Dayanışması'nın içinde bulunan insanlar, sözcüleri var. Yargılandılar, beraat ettiler. Hatta daha önce yargılanıp beraat edip beraatleri kesinleşmiş, tekrar yargılandılar, beraat ettiler. Üst mahkeme bozdu. Osman Kavala davası ve Çarşı davası hepsi birleştirildi. Sonra mahkeme Çarşı davasını tekrar ayırdı. Şimdi Kavala'yla birlikte daha önce yargılanmış olan 16 kişiye ile ilgili esas hakkında mütalaa verildi. Burada Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapislendi. Mücella Yapıcı için, o dönem Taksim Dayanışma'da olan Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapislendi. Ki bu idam kalkmasaydı idamla eş değer bir ceza talebi. Diğerleri için de çok ağır cezalar talep edildi. Son duruşma yapıldı. Bu duruşmada esas hakkındaki mütalaadan sonra tartışmalarla geçti. Mahkeme savunmaların hazırlanması için bir aylık süre verdi. Nisan'da bu duruşma yapılacak. Avukatların tamamı elde delil olmamasına rağmen böyle bir ceza istenmesi nedeniyle şiddetle itiraz ettiler savcının taleplerine. Ama çok uzun zamandır tutuklu Osman Kavala ve Osman Kavala'nın cezalandırılabileceğine ilişkin beklentinin ağır olduğunu görüyoruz. Mücella Yapıcı'nın da bu çerçevede ceza alması muhtemel görünüyor. Amiraller davası vardı, emekli amiraller. Bu Montrö Sözleşmesi'ni destekledikleri, buna dokunulmaması gerektiğini söyledikleri için, ki o dönemde Meclis Başkanı tıpkı İstanbul Sözleşmesi gibi Cumhurbaşkanı'nın tek imzayla Montrö Sözleşmesi'nden de çekilebileceğini söylemişti, ona itiraz etmişlerdi. Bugün Ukrayna-Rusya savaşı var. Türkiye'nin elindeki en önemli değerlerden biri Montrö. Bu herkes tarafından kabul ediliyor ve hükümet de bunu sonuna kadar kullanıyor. Ama Montrö'ye dokunulmasın diyen amiraller duruşmalarına çıktılar ve hükümetin bu açıklamalarını hatırlattılar. Bir de Boğaziçi'li öğrenciler, Boğaziçi rektörünün şikayetiyle cezaevine de girmişti öğrencilerden ikisi. Yargılanıyorlar. Onların da duruşması vardı. O duruşma belki de adliye tarihindeki en ders duruşmalardan birisiydi. Çünkü avukatlarla hakim arasında ciddi gerilim oldu. Hakimler duruşmadan çekildiler. Avukatların çıkartılmasını istediler. Bu arada karar vermedikleri için ara karar avukatlar bir tutanak tutmak istediler. Polisler buna müdahale ettiler. Yani ciddi gerilimliydi. Hatta avukatlar dışarı çıkarılınca hakimler geldi ve sanıklar adına barodan avukat talep ettiler. Baro bu talebi reddetti. Böyle karışık bir durum söz konusu oldu. Avukatlar da aslında şikayetçi rektörün gelip duruşmada ifade vermesini istiyorlardı. Hakim bununla ilgili karar vereceğine ciddi bir gerilime girdi. Sanık avukatlarıyla, o da bir sonraki duruşmada ne olacağını göreceğimiz enteresan, dikkat edilmesi gereken, takip edilen bir duruşma halinde.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.